Ayrım 12. Faber bugün şansının gerçekten yolunda olduğuna inanmak zorundaydı. Karanlıkta yüzüne bir gülümseme yayıldı. Artık konuyu değiştirmek istiyordu. "Sizinki tam gün çalışmayı gerektiren bir iş değil mi?" diye sordu. "Yani yargıçlık demek istedim." Porter pirosunu yakıp bir nefes çekti. "Pek değil, ben yarı emekli sayılırım. Kalbimin pek iyi durumda olmadığını anlayınca biraz yavaşladım." Faber sesine üzüntülü bir hava vererek "Vah vah!" dedi. "Umarım duman sizi rahatsız etmiyordur." Porter pirosunu salladı. "Hayır, hiç kaygılanmayın." "Banff'a gidişinizin nedeni nedir?" "Ben mühendisim. Bir fabrikada sorun çıkmış ama gizli tutuluyor. Fazla bir şey söyleyemeyeceğim."
"Porter, başka bir şey söylemeyin," dedi. "Ne demek istediğinizi anlıyorum."
Bir süre konuşmadılar. Araba birkaç kasabadan geçti. Porter'ın yolu çok iyi bildiği belliydi. Kocaman araba milleri yutarcasına hızlı gidiyordu. Arabada en küçük bir sarsıntı yoktu. Bu da insanın uykusunu getiriyordu. Faber esnememek için kendini güç tutuyordu.
"Hay Allah, yorgun olmalısınız," dedi Porter. "Ne kadar düşüncesizim. İsterseniz uyuyun biraz."
"Teşekkür ederim," dedi Faber. "Olur." Gözlerini kapadı. Arabanın hareketi bir trenin sallanmasına benziyordu. Faber yine Londra'ya ilk gelişindeki karabasanı gördü. Ama karabasan bu kez az da olsa farklıydı. Bu kez bir trenin lokantasında değil, lokomotifin kömür deposunda valiz telsizinin üzerine oturmuş, sırtını deponun duvarına dayamıştı. Tren Waterloo'ya geldiğinde trenden inen yolcular dahil perondaki herkesin elinde Faber'ın atletizm takımıyla çekilmiş resmi vardı. Birbirlerinin yüzlerine bakıyor, sonra da bunu resimdekiyle karşılaştırıyorlardı. Bilet kontrol turnikesinde biletçi onun omzunu tutarak "Sen fotoğraftaki adamsın değil mi?" dedi. Faber'ın ağzı dili tutulmuş gibiydi. Bütün yaptığı resme bakıp o kupayı kazanmak için nasıl koştuğunu anımsamasıydı. Gerçekten nasıl da koşmuştu ya. Biraz erken koşuya girmiş, gerektiğinden önce son atılıma girmiş, son 500 metrede de ölmek istemişti. Belki de şimdi ölecekti biletçinin elindeki resim yüzünden. Biletçi "Uyan, uyan!" diyordu. Faber birden kendini yine Porter'ın Vauxhall teninde buldu. Onu uyandırmaya çalışan da Porter'ın kendisiydi. Faber'ın sağ eli sol kolunun içine doğru uzanmıştı. Şişi neredeyse çekmek üzereydi. Tanrı'ya şükürler olsun ki karşısındakinin Richard Porter olduğunu zamanında fark etmişti. Elini çekip rahatladı.
"Porter, tıpkı bir asker gibi anında uyanıyorsunuz," diye gülümsedi.
Faber onun bir savcı ve polis güvenlik örgütünün bir üyesi olduğunu anımsadı. Adamın yüzüne sabahın erken saatlerinin ölgün ışıklarında baktı. Porter'ın pembe bir yüzü, bakımlı bıyıkları ve pahalı türden bir paltosu vardı. Faber onun bu kentte güçlü ve zengin biri olduğunu tahmin etti. Eğer Porter ortadan kaybolsa yokluğu çok kısa bir zamanda fark edilirdi. Faber onu öldürmemeye karar verdi.
"Günaydın," dedi. Sonra pencereden gri renklere bürünmüş kente baktı. İki yanında mağazalar bulunan bir caddede ağır ağır gidiyorlardı. "Porter, yolunuza devam etmezden önce tıraş olup güzel bir kahvaltı etmek istemez misiniz?" diye sordu. "Evime gelin."
"Çok naziksiniz."
"Hiç de değil. Eğer siz olmasaydınız şimdi ben hala A80 karayolunda sürünüyor olacaktım."
"Vakit yitirmesem daha iyi," dedi Faber. "Yine de teşekkürler. Yoluma devam edeyim." Porter ısrar etmedi. Faber onun çağrıyı kabul etmemesinden ötürü rahatladığını hissetti.
"O halde sizi George Caddesi'nde bırakayım," dedi Porter. "A96 yolu oradan başlar. Banff'a kadar dümdüz gider." Biraz sonra bir köşe başında arabayı durdurdu. "İşte burası."
Faber kapıyı açtı. "Beni buraya kadar getirdiğiniz için teşekkür ederim."
"Benim için zevk oldu." Porter elini uzattı. "Bol şans."
Faber arabadan inip kapıyı kapadı. Araba hareket etti. Porter arabasıyla gözden kaybolunca Faber caddeyi geçip oldukça umut verici bir yer olan Market sokağına saptı. Herkesin kendisi gibi işçi tulumu giymiş olduğu, bu balık kokan, gürültülü, hareketli yerde kendini güvenlikte hissediyordu. Bir işportadan tahta maşraba içinde sıcak koyu bir çayla kocaman bir peynirli ekmek aldı. Bunları yemek ve düşünmek için bir fıçının üzerine oturdu. Bu gece bir tekne çalacaktı. Demek ki tam 12 saatlik bir zamanı vardı. Akşam olması için. Şimdi ortaya bu süre içinde nerede nasıl gizleneceğini, dikkati çekmemek için ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Artık kendini tehlikelere atamayacak kadar çok hedefe yaklaşmış bulunuyordu. Gündüz vakti bir tekne çalmaya kalkışmak çok tehlikeli olurdu.
Kahvaltısını bitirip ayağa kalktı. Kentin geri kalan bölümünün uyanmasına daha birkaç saat vardı. Bu süre içinde kendine gizlenecek iyi bir yer bulmalıydı.
Rıhtımı ve limanı dolaştı. Güvenlik önlemleri pek sıkı değildi. Faber kontrol noktalarını kolayca atlatabileceği bazı yerleri mimledi. Kumlarla kaplı plaja yürüyerek 2 mil uzunluğundaki kıyı şeridine yöneldi. İleride Don Nehri'nin ağzında birkaç yat demirlemişti. Bunlar Faber'ın pek işine yarardı ama depolarında yakıt bulunmaması çok olasıydı. Kalın bir bulut tabakası güneyi gizliyordu. Hava yine çok ısınmıştı. Birkaç azimli tatilci deniz kenarındaki otellerden gelip plaja oturarak güneşin çıkmasını beklemeye koyuldular. Faber onların bugün güneşin yüzünü göreceklerinden kuşkuluydu. Belki de plajda gizlenebilirdi. Polis tren istasyonunu ve otobüs terminalini arar ama kenti baştan başa aramaya kalkışmazdı. Birkaç oteli ya da pansiyonu kontrol ederlerdi. Plajdaki herkese yanaşıp kimlik kartı sormaları olanaksızdı. Günü bir şezlonga uzanarak geçirmeye karar verdi. Bir gazete alıp bir de şezlong kiralayarak gömleğini çıkarıp tulumun üzerine giydi. Bir polis plaja girdiği takdirde onu daha yanına gelmeden görebilirdi. Plajdan uzaklaşıp arka sokaklarda kaybolmak için yeteri kadar zamanı olurdu. Gazeteyi okumaya başladı. İtalya'da yeni bir müttefik saldırısı olmuştu diye yazan gazete sevincini belli ediyordu. Ama Faber bundan kuşkuluydu. Anzio'nun altı üstüne gelmişti. Gazetenin baskısı iyi değildi. Fotoğraf da koymamışlardı. Polisin Londra'da şişle 2 kişiyi öldüren Henry Faber adında birini aradığını da okudu. Mayolu bir kadın Faber'a dikkatle bakarak önünden geçti. Faber'ın kalbi hızla atmaya başlamıştı. Sonra kadının yalnızca cilve yaptığını fark etti. Bir an kadınla konuşmak geldi içinden. Öyle uzun bir zaman olmuştu ki. Ama silkelendi kendi kendine. Sabır, sabır, yarın evinde olacaktı. 15-16 metre uzunluğunda küçük bir tekneydi bu. İçten motorluydu. Anteni güçlü bir telsizi olduğunu belirtiyordu. Kamera kıç tarafta 2 kişinin ayakta durarak sığabileceği büyüklükteydi. Limandaki diğer 2 tekne de işine yarardı. Ama Faber iskelede durup bu teknenin mürettebatını izlemiş, onların evlerine gitmezden önce depoya yakıt koyduklarını görmüştü. Balıkçıların gözden kaybolmaları için birkaç dakika bekledikten sonra rıhtımın kenarından yürüyerek tekneye atladı. Adı Mary 2 idi. Dümenin kilitlenmiş olduğunu gördü. Dışarıdan görünmemek için yere oturup kilidi 10 dakikada açtı. Kenti hala kaplayan koyu gri renkteki bulutlar yüzünden karanlık erken çöküyordu. Dümenin kilidini açtıktan sonra Faber küçük demiri çekti. Tekrar iskeleye çıkıp palamarı çözdü. Kameraya dönüp dizel motoru çalışacak duruma getirerek anahtarı çevirdi. Motor aksırıp tıksırdı ve sustu. Faber tekrar denedi. Bu kez motor kükreyerek çalışmaya başladı. Limandan çıktığında oldukça sert bir rüzgarla karşılaştı. Bunun bir fırtınaya işaret olmamasını umuyordu. Deniz hayret edilecek kadar çalkantılıydı. Küçük tekne dalgaların üzerinde yükseliyordu. Faber istim kısma valfını açıp gösterge tablosundaki pusulaya baktıktan sonra kendine bir rota çizdi. Dümenin altındaki gözde birkaç deniz haritası vardı. Eski ve az kullanılmış bir görünümleri olduğunu fark etti. Teknenin kaptanının bu suları haritayı gereksinmeyecek kadar iyi bildiği kesindi. Faber Stockwell'de o gece ezberlediği enlem boylam noktalarını haritada tayin etti. Şimdi yolunu daha emin bir biçimde çizmiş oluyordu. Kameranın pencereleri sularla kaplıydı. Faber bunun yağmur mu yoksa dalgaların sıçrattığı sular mı olduğuna karar veremiyordu. Şimdi rüzgar dalgaların tepelerine vurup onları köpürtüyordu. Başını kameranın kapısından dışarıya bir an uzattı, yüzü sırılsıklam oldu. Faber telsizi açtı. Aygıt çatırtılı bir takım sesler çıkardı. Frekans kontrol ibresini hareket ettirdi. Birkaç anlaşılmaz haber dinledi. Telsiz kusursuz çalışıyordu. Sonra frekansı denizaltınınkini ayarladı ve telsizi kapadı. Temasa geçmek için henüz vakit erkendi. Derin sulara doğru gittikçe dalgaların şiddeti ve büyüklüğü de artıyordu. Şimdi tekne her dalgayla bir at gibi şaha kalkıyor, yeniden çukura dalmazdan önce tepede bir süre duruyordu. Faber kamera pencerelerinden dışarı kör kör bakıyordu. Gece olmuştu. Bir şey görmesi olanaksızdı. Faber'ı deniz tutmuş gibiydi.
Her seferinde dalgaların bundan daha fazla büyümeyeceğini kendi kendine inandırmaya çalışıyor ama dalgalar bir öncekilerden daha canavarcasına büyüyerek tekneyi adeta gökyüzüne kaldırıyorlardı. Şimdi teknenin kıçı ya gökyüzüne ya da denizin dibine dönük duruyor, bir türlü düzelemiyordu. Bir ara çakan şimşeğin ışığında Faber dağ gibi bir dalganın teknenin burnuna indiğini, güvertede yayılarak kameraya kadar geldiğini gördü. Biraz sonra gelen korkunç çatırtı sesinin dalganın mı yoksa teknenin parçalanan tahtalarının mı sesi olduğuna bir türlü karar veremedi. Çılgın gibi bir can kurtaran yeleği bakındı, yoktu. Birbiri ardı sıra şimşekler çakıyordu. Faber düşmemek için dümene sımsıkı sarılmıştı. Artık tekneyi yönetmeye çalışmanın bir anlamı yoktu. Ne yaparsa yapsın dalgalar nereye iterse tekne oraya gidecekti. Kendi kendine teknenin böyle havalara dayanacak biçimde yapılmış olduğunu ineliyor ama buna inanamıyordu. Tecrübeli denizciler havanın bu biçim olacağını önceden kestirip denize açılmazlardı herhalde. Artık nerede olduğunu da bilmiyordu. Yeniden Aberdeen'e dönmüş olabileceği gibi denizaltıyla randevusu olan yere de gelmiş olabilirdi. Kamerada yere oturup telsizi açtı. Teknenin sallantısı aleti doğru dürüst çalıştırmasını engelliyordu. Makine ısınınca Faber düğmelerini çevirdi ama hiçbir ses alamadı. Belki de dalgalar anteni yerinden koparmışlardı. Telsizi küfrederek kapadı. Yakıttan iktisat etmek için motoru susturdu. Fırtınayı atlattıktan sonra... Eğer atlatabilirse anteni onarması gerekiyordu. Bunun için yakıta gereksinmesi olabilirdi. Bu sırada gelen korkunç büyüklükteki dalganın etkisiyle tekne yan yattı. Faber teknenin dalgayı burundan karşılayıp yarabilmesi için motoru çalıştırması gerektiğini anladı. Ama ne yaptıysa çalıştıramadı. Motoru durdurmak gibi bir budalalık ettiği için kendisine küfürler savurdu. Tekne öylesine yan yattı ki Faber düştü. Düşerken başını dümene çarpmıştı. Yerde yarı baygın yatarken teknenin her an alabora olmasını bekliyordu. Kameraya bir dalga daha çarptı. Bu kez pencerelerin camları paramparça oldu. İçerisi suyla doldu. Faber artık teknenin battığından emindi. Güçlükle doğrulup ayağa kalktı. Başı suların içinden kurtuldu. Pencere camları tümüyle kırılmıştı ama tekne hala suyun üstündeydi. Bir tekme savurarak kameranın kapısını açtı. Sular dışarıya aktı. Sularla birlikte okyanusa sürüklenmemek için dümene sarıldı. Fırtına giderek kötüleşiyordu. İnanılmaz bir şeydi bu. Faber'ın açık seçik düşüncelerinden biri bu suların en azından 100 yıldır böylesine bir fırtına görmemiş olduğuydu. Sonra tüm dikkatini ve iradesini dümeni tutmaya verdi. Aslında kendini dümene bağlaması gerekirdi ama şimdi dümeni bırakıp ip aramaya çıkmaktan korkuyordu. Tekne durmadan yükseliyor, alçalıyor, yükseliyor, alçalıyordu. Tonlarla su üzerine yığılıyor, onu oradan alıp okyanusa sürüklemeye çalışıyorlardı sanki. Başını suların üstünde bulduğunda Faber soluk alıyor, altına girdiğinde soluğunu tutuyordu. Birkaç kez bayılacakmış gibi oldu. Kameranın düz tavanının yerinde yeller esiğinin bile hayal meyal farkındaydı. Kulakları durmadan uğulduyor, rüzgarın sesi fırtına ve denizinkine karışıyordu. Bilinci düşünme yeteneğini yavaş yavaş yitiriyordu. Gerçekle gerçek dışı bir durumda çabalarken bir an plajda gördüğü mayolu kızı karşısında buldu. Kız balıkçı teknesinin sular içindeki güvertesinde sürekli kendisine doğru ilerliyor ama bir türlü yaklaşamıyordu. Islak mayosu vücuduna yapışmıştı. Faber kızın dokunabileceği uzaklığa geldiği takdirde dümeni bırakıp ona uzanacağını biliyor, durmadan henüz değil, şimdi olmaz diye yineliyordu. Bir ara dümeni bırakıp kızla arasındaki uzaklığı kat etme güdüsüne kapıldı. Ama içinden bir ses ona yerinden kıpırdarsa kıza asla ulaşamayacağını söylüyordu. Bu yüzden bekledi, baktı, zaman zaman kıza gülümsedi ve gözlerini kapadığı zaman bile hala onu görüyordu. Artık kendini bir kaybediyor, bir kendine geliyordu. Kendini kaybettiği anlarda önce denizle tekne yok oluyor, peşinden kız kayboluyor. Faber silkinerek kendine geliyor, şaşkınlıkla hala kamerada olduğunu, dümene sımsıkı sarılı durduğunu görüyordu. Kendinde olduğu son anlarında dalgaların tek bir yöne doğru tekneyi de beraberlerinde sürükleyerek gittiklerini fark etti. Yeniden şimşek çaktı ve Faber yan tarafta kocaman kapkara bir kütle gördü. İnanılmaz derecede yüksek bir dalga. Yo, hayır, dalga değildi bu, bir kayalıktı. Toprağa böylesine yakın olduğunu öğrendiği anda içini kayalara çarpıp parçalanma korkusu aldı. Aptalcasına motoru çalıştırmaya gayret etti. Sonra telaşla yine dümene sarıldı. Yeni bir dalga tekneyi kaldırıp bir oyuncak gibi attı. Faber dümene tutunmuş durumda havada uçarken kayalığın bir şiş gibi sivri ucunun dalgaların içinden fırladığını gördü. Tekneye bir şiş gibi saplanacağı kesindi ama küçük teknenin omurgası sürtünerek geçti. Şimdi üzerinde dağ gibi dalgalar kırılıyordu. İkinci dalga teknenin dayanamayacağı kadar büyük ve sertti. Karanlıkta omurganın kırılıp parçalanmasının çıkardığı ses duyuldu. Faber teknenin işinin bittiğini anladı. Sular çekildiğinde Faber teknenin karaya oturduğu için parçalandığını gördü. Yeniden çakan şimşek kumsalı aydınlattığında şaşkın şaşkın baktı. Sular tekneyi kumlardan kaldırıp Faber'ı yere düşürdü. Ama Faber o bir an içinde her şeyi gündüz gibi görmüştü. Kumsal dardı ve dalgalar doğrudan kayalığa vuruyordu. Sağ tarafında bir iskele, iskeleden kayalığın tepesine giden köprüye benzer bir şey vardı. Eğer kumsala gitmek için tekneden uzaklaştığı takdirde üzerine düşecek tonlarla ağırlıktaki dalgaların kendisini öldüreceğini ya da kayalıklara vurup başını bir yumurta gibi ezeceğini biliyordu. Ama iki dalga arasında iskeleye ulaşabilirse o köprüye benzer şeye tırmanıp dalgaların kendisine ulaşamayacağı bir yere çıkabilirdi. Henüz yaşama olasılığı vardı. Yeni gelen dalga teknenin gövdesini sanki muz kabuklarından daha güçlü değilmiş gibi parçalayıp dağıttı. Tekne Faber'ın altında çöktü. Faber suların kendisini denize doğru çektiğini hissetti. Doğrulmaya çalıştı. Bacakları pelte gibi olmuş tutmuyordu. Her şeye karşın koşmaya, bir dalga daha gelmeden iskeleye ulaşmaya çalıştı. Şu birkaç metreyi koşmak hayatında yaptığı en güç işti. Sendeleyip düşmek, suların içinde dinlenmek, ölmek istiyordu. Ama düşmedi. Tıpkı 5000 metreyi koştuğu zamanki gibi iskelenin ayaklarına ulaşıncaya kadar yarıştı. Uzanıp iskele tahtalarına tutundu. Ellerine can gelmesini, birkaç saniye olsun güçlenmelerini yakarıyordu. Çenesi iskelenin üzerine gelinceye kadar kendini kaldırdı. Sonra bacaklarını aşırıp tahtaların üzerinde yuvarlandı. Dizlerinin üzerinde doğrulduğu sırada yeni dalga geldi. Faber kendini öne doğru attı. Sular onu bağırlarına alıp bir paçavra gibi tahtaların üzerine çarptılar. Faber'ın beyninde şimşekler çaktı, ciğerleri suyla doldu. Sırtından dalgaların ağırlığı kalktığında kıpırdamak için olanca iradesini toparlamaya çalıştı. Başaramadı. Kendini bitmez tükenmez bir biçimde geriye doğru çekiliyor hissediyordu. Birden içini ani bir öfke kapladı. Yenilmeyecekti. Buraya kadar geldikten sonra pes etmeyecekti. Fırtınaya, denize, İngilizlere ve Percival Godliman'a duyduğu nefreti avaz avaz haykırmaya başladı. Birden kendini ayakta denizden koşarak kaçar buldu. Köprü gibi şeyi tırmanıyordu. Gözleri kapalı öfkesini haykırarak, kalbi çılgınlar gibi atarak ciğerlerinin parçalanmasını, kemiklerinin kırılmasını göze alarak koşuyordu. Hayal meyal böyle bir kez daha çılgınlığa kapıldığını ve neredeyse ölümle karşılaştığını anımsıyordu. Hiçbir hedef gözetmeden koşuyor ama ancak aklını yitirirse duracağını hissediyordu. Rampa uzun ve dikti. Güçlü biri bunu yukarıya kadar koşarak çıkabilirdi. Bir olimpiyat atleti yorgun olsa bile yarısına kadar koşarak çıkabilirdi. Sıradan 40 yaşlarında biri ise ancak 1-2 metreyle idare ederdi. Faber tepeye kadar koştu. Rampanın sona ermesine 1 metre kadar kala bir kalp krizi geçirip bayıldı. Ama ıslak otların üzerine yığılmazdan önce bacakları kendiliğinden 2 kere daha sıçradı. Orada ne kadar kaldığını asla öğrenemedi. Gözlerini açtığında fırtına hala sürüyordu ama gün doğmuştu. Faber birkaç metre ötedeki içinde birilerinin yaşadığı belli olan küçük evi görebiliyordu. Dizlerinin üzerinde doğrularak evin ön kapısına doğru emeklemeye başladı. 18. Kısım. U-505 denizaltısı denizin derinliklerinde gri renkte dişsiz bir köpek balığı gibi dizel motorlarından hafif bir uğultu çıkartarak bıkmadan usanmadan dolaşıyordu. Denizaltının kumandanı kıdemli binbaşı Werner Herr yapay kahvesini yudumlarken bir sigara daha yakmamak için kendini tutmaya çalışıyordu. Uzun bir gün ve gece geçirmişlerdi. Bu görev hiç hoşuna gitmiyordu. Çünkü o bir savaşçıydı ve burada savaşacak hiçbir şey yoktu. Üstelik mavi, hain gözlü, sessiz denizaltıda hiç hoş karşılanmayan Abwehr subayından da nefret ediyordu. Gizli servisten binbaşı Wall kaptanın karşısında oturuyordu. Tanrı'nın cezası adam asla yorgun görünmüyordu. O mavi gözleri çevrede dolaşıp her şeyi inceliyor ama içlerindeki anlam hiç değişmiyordu. Su altındaki zor yaşam koşullarına karşın üniformasında en küçük bir kırışık yoktu. Üstelik her 20 dakikada bir sigara yakıyor, bunu yarısına dek içtikten sonra söndürüyor, 20 dakika sonra yenisini yakıyordu. Her salt bu adamın tütün zevkini engellemek için sigara içmeyi bırakabilirdi ama bırakamayacak kadar sigara tiryakisiydi, bunu kendisi de biliyordu. Her gizli haber alma servisinin adamlarından hiç hoşlanmazdı. Çünkü ona hep kendisiyle ilgili haber topluyorlarmış gibi geliyordu. Gizli servis hesabına çalışmaktan da hoşlanmıyordu. Teknesi savaş için yapılmıştı. İngiliz sahillerinde dolaşıp gizli servisin adamlarını beklemek için değil. Böylesine pahalı, kusursuz bir savaş aracının belki de randevusuna gelemeyecek bir tek kişi için burada tutulmasını çılgınlık olarak nitelendiriyordu. Kahvesini bitirip yüzünü buruşturdu. Berbat bir kahve dedi, öyle pis bir tadı var ki. Wall'un anlamsız bakışları bir an onun üzerinde durdu. Sonra başka tarafa yöneldi, adam hiçbir şey söylemedi. Her oturduğu yerde tedirgin tedirgin kımıldadı. Bir geminin köprüsünde olsa aşağı yukarı yürüyebilirdi. Ama denizaltıda insan gereksiz hareketlerden kaçınmalıydı. Adamınız bu havada gelemez biliyorsunuz dedi. Wall saatine bakarak saat 6'ya kadar bekleyeceğiz dedi. Bu bir emir değildi aslında. Çünkü Wall Hare'e emir verecek düzeyde değildi. Ama adamın öyle kesin bir konuşması vardı ki kendinden üst rütbedeki birine hakaret etmiş sayılabilirdi. Hare Tanrı cezanı versin dedi. Bu teknenin kumandanı benim. İkimiz de emirlere göre hareket edeceğiz dedi Wall. Bildiğiniz gibi emirler gerçekten çok yüksek yerden geliyor. Her öfkesini kontrol etmeye çalıştı. Bu ukala kendini beğenmiş herif haklıydı elbette. Her emirlere uyacaktı. Limana döndüklerinde her Wall'un üstüne saygısızlık ettiğine dair rapor hazırlayacaktı. Raporun bir işe yarayacağını sanmıyordu. Çünkü donanmada geçirdiği 15 yıl ona karargâhtaki yöneticilerin kendi yasalarını kendilerinin yaptığını öğretmişti. Beklediğiniz adam bu gece harekete geçecek kadar aptalsa bile bu denizden sağ çıkacak kadar iyi bir denizci değildir dedi. Wall'un yanıtı yine bomboş, anlamsız bir bakış oldu. Her telsizciyi aradı. Weissman! Bir şey yok efendim. Wall bana öyle geliyor ki birkaç saat önce telsizde duyduğumuz sesler ondan geliyordu dedi. Telsizci ondan olsa bile randevu yerinden çok uzaktaydı efendim demek cesaretini gösterdi. Bana daha çok gök gürültüsü gibi geldi. Her ekledi. O değilse eğer değildir. Eğer oysa şimdiye dek çoktan boğulmuştur. Sesinde kendini beğenmiş bir ton vardı. Siz bu adamı tanımıyorsunuz dedi Wall. İlk kez sesinde duyguya benzer bir şey vardı. Her sustu. Denizaltının motor sesinde bir değişiklik olmuştu. Hafiften bir tıkırtı geliyor gibiydi. Eğer bu ses devam edecek olursa limana varınca baktırması gerekecekti. Önemli bir şey olmasa bile bu denizaltıyı havuza çektirmesi, bu Wall'la tekrar sefere çıkmamak için güzel bir neden sayılırdı. Bir denizci başını içeri uzattı. Kahve ister misiniz efendim? Her başını olumsuz sallayarak, biraz daha kahve içersem idrarımdan bile kahve gelecek dedi. Wall ben içerim dedi, bir sigara çıkardı. Onun bu hareketi üzerine Hare saatine baktı. Sabah saat 6:10 geçiyordu. Kurnaz binbaşı Wall denizaltıyı orada birkaç dakika daha tutabilmek için 6'da yakması gereken sigarayı geciktirmişti. Hare dönüşe hazırlanın dedi. Bir dakika dedi Wall, sanırım gitmezden önce deniz yüzüne bir bakmamız iyi olacak. Hare saçmalamayın dedi, artık emin bölgede olduğunu biliyordu. Yukarıda nasıl bir fırtına olduğunu biliyor musunuz? Üst kapağı açmamız imkansız olduğu gibi periskop da birkaç metreden ötesini göstermez. Bu derinlikte yukarıdaki fırtınanın nasıl olduğunu nereden bilebilirsiniz ki? Hare tecrübelerimden dedi. Hiç olmazsa karargaha adamımızın bizimle temasa geçmediği üzerine bir telsiz çekin. Burada kalmamızı isteyebilirler. Her sabırsızlıkla göğüs geçirdi. Bu derinlikten telsiz konuşması yapmak olanaksız. Sonunda Wall'un sabrı taşmıştı. Kumandan Hare dedi, sizden su yüzüne çıkmanızı, telsizle karargahı durumu bildirmenizi kesinlikle istiyorum. Burada beklediğimiz kişide Reich'ın geleceği için son derece önemli bilgiler var. Onun raporunu Führer'in kendisi bekliyor. Her ona baktı. "Fikrinizi belirttiğiniz için size teşekkür ederim binbaşı." Döndü. "Tam yol ileri!" diye bağırdı.
Çifte dizel motorlarının sesi gök gürültüsüne dönüştü. Denizaltı hız almaya başladı.